Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu başlıyor.
Mutlu günler Race FM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Yeni haftada Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yükselen tansiyon ve bunun önemli petrol tedarikçilerinin olduğu bölgede hem finansal güvenlik hem piyasalara yansıması, petrol fiyatlarının geleceği, iyimser ve kötümser senaryolara göre olası yansımaları, tüm bunları konuşacağız. Bugün konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Murat Aslan.
Haftanın ekonomi gündemi.
Murat Bey, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon oldukça yükseldi. Önce Amerika, İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü hava saldırısında. İran tarafı intikam yemini etti ve bunun da aslında en sert adımlarından birini attı. Irak'taki Amerikan hava üslerini vurdu füzelerle. Tabii ki hem politik olarak ve bunun ekonomik yansımaları mutlaka göz önünde bulundurularak, çünkü çok önemli bir enerji bölgesi. Burada bir çatışma yaşanacak mı? Gerilim tırmanacak mı? Çok yakın takibinde dünyanın. Neredeyse birkaç gündür İran haberleriyle yatıp kalkıyoruz tabir yerindeyse. Şimdi öncelikle şöyle genel çerçevede bakacak olursanız bölgedeki bu hızlı haber akışına, yaşanan gelişmelere ilişkin neler söylersiniz?
Şimdi tabii bunun derin bir tarihçesi var. Yani kısmen bir miktar tarihçesine bakacak olursak, ABD Başkanı Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında ABD'nin İran üzerine yaptırımları tekrar devreye giriyor. İşte iki aşamalı bir yaptırım hamlesi var. Bir kısmı Ağustos 2018'de, bir kısmı da Kasım 2018'de devreye giriyor. Daha sonra bu yaptırımların devreye girmesiyle İran ekonomisinin giderek kötüye doğru gittiğiyle ilgili çok önemli belirtiler var. Nitekim Kasım ayında, yani bundan 1,5 ay önce İran'da ciddi gösteriler yapıldı. Bunun temel sebebi İran içinde bulunduğu ekonomik sorunlardı. Dolayısıyla ABD'nin uyguladığı, İran'la ilgili uyguladığı politikalar çok cepheli. Bunlardan belki en önemlisi veya İran'ın kırılganlıklarını derinleştiren en önemli husus bu yaptırım meselesi. Ve yaptırımlar nedeniyle İran'ın gerek ekonomik, gerek sosyoekonomik, sosyolojik olarak önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Bu kadar sıkışmışlığın içinde geçtiğimiz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran için son derece önemli bir figür olan, sembolik anlamda ifade eden Kasım Süleymani'ye karşı düzenlemiş olduğu operasyon ve onu öldürmesi ister istemez İran'da ciddi bir infial yarattı. Birçok dini lider Hamenei'den devrim muhafızları komutanına kadar birçok resmi ağız ABD'den bu yapmış olduğu fiile karşı bir tür karşılık verileceğini söylediler. Irak'ta yer alan ABD üsleri de İran tarafından sayılar işte 20'ye yakın olduğu söylenen füze kullanılıyor. Şu ana kadar bizim elimize gelen bilgilere göre bir can kaybı yaşanmamış gözüküyor. Dolayısıyla bu aslında sevindirici bir şey. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da atmış olduğu bir tweette all is well dedikleri, yani her şey yolunda, yani sıkıntı yok açıklaması bize yani durumun kontrollü bir şekilde gerildiği kanaatini uyandırıyor. Eğer ABD'nin kırmızı çizgisi olan can kaybı yaşanmaz ise muhtemelen biz yani bu de facto durumun devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu benim şahsi kanaatim.
Evet.
Eğer herhangi bir can kaybı olmamış ise, Amerikan askeri veya İngiliz askeri ölmemiş ise bu saldırılarda, bizim kanaatimiz İran kendi cephesinden Amerika'ya karşılık vermiş oluyor. ABD'de yani bir can kaybı yaşanmadığı için muhtemelen çok sert bir tepki göstereceğini tahmin etmiyorum. En azından evet, yani geceden sabaha bu tablo düzelmez ama yani evet, umuyoruz ki daha kötüye gitmesin.
Evet.
Yani öyle de bir toz pembe bir şey de söylemiyorum ama en azından bir anda çok sıcak bir duruma evrilmeyeceğini tahmin ediyorum.
Ki İran'da da tabii bu dönemde, yani bu gelişmelerin üzerine İran'daki o sokak hareketliliğinin de sona erdiğini görüyoruz.
Tabii.
Yani protestoların sona erdiğini.
Aslında çok enteresan bir şey yaptı. Yani hakikaten
evet,
Amerika, İran'da bu ekonomik sorunlar sebebiyle sıkışmış rejimi ve aynı
evet,
zamanda yönetimi, İran yönetimini elini güçlendirmiş oldu. Sokaktaki insanlar yani bu dış tehdide karşı psikolojik olarak bir araya geldi. Bu da önemli bir gelişme. Enerji fiyatlarıyla ilgili, yani bu Körfez bölgesinde istikrarsızlığın bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. petrol fiyatları hani bu düzeyde bir istikrarsızlık sebebiyle yine artışa devam edeceği düşünüyorum.
Evet.
Enerjiyle ilgili yazıp çizenlerin yazılarını incelediğimizde muhtemelen petrolün eğer hani çok daha kötüye gitmez de bu çerçevede bir gerginlik sürdürülecek olursa $80 civarına yükseleceğini düşünüyoruz petrol fiyatlarının. Şimdi bu tip askeri konularda bu kadar iki tane hani barutu yan yana koyduğunuzda küçük bir kıvılcımın nereye gideceği belli olmayabilir.
Evet.
Benim şahsi kanaatim bir de İran'ın proxy güçlerinin bu emir komuta zinciri sistemiyle ilgili bir takım sorunları var geçmişte. Yani ummuyoruz ama yani beklenmedik bir şeylerin de olma ihtimali sıfır diyemeyiz. Dolayısıyla böyle bir şey gerçekleşmesi halinde çok daha kötüye gidebilir. Ama bu tansiyon bir miktar daha sürecek. Yani Irak'ta ciddi proxy güçler var. Suriye'de var, başka yerlerde var. Dolayısıyla ya bu bekleyiş diyelim yani üst düzey stresli bekleyiş bir süre daha devam eder. Bu devam ediş için de ister istemez siyasetçiler kendi iç kamuoylarını rahatlatmak için sert söylemler kullanabilir.
Evet.
Belki ufak tefek yani yine can sıkıcı bir şeyler gelişmeler olabilir. Dolayısıyla bunlara binaen ben söylüyorum. Muhtemelen petrol fiyatları aşağı yönlü değil de yukarı yönlü hareketine devam eder gibi geliyor.
Evet. Peki şimdi de aslında Amerika tarafından da hani iç kamuoyuna yönelik söylemleri, sert söylemler devam eder dediniz. Şimdi Amerika tarafına baktığımız zaman Başkan Donald Trump'ın önünde bekleyen bir aziz süreci bu yıl onun için yine başkanlık seçimi adına önemli bir dönem ve tabii ki işte vatandaşın gözünde, Amerikan halkının gözünde belki puan toplamak adına işte bir başarı hikayesi yazma girişimi içerisinde olduğu da işte İran'a yönelik bu hamlesiyle konuşuluyor, belirtiliyor. Ya bu noktada ne söyleyebilirsiniz?
Ya iki tarafında ben net bir şekilde savaş istemediğini de söyleyebilirim. Yani bu sabit bir varsayım olarak kabul edilebilir. Çünkü ABD'nin bundan önce yapmış olduğu askeri planlarda İran ile ilgili ciddi bir sıcak savaşa girilmesi durumunda şeyin ABD'ye bunun maliyetlerinin çok yüksek olduğu ile ilgili 2009-2010 yılında yapılmış çok sayıda rapor var. Dolayısıyla hani bunlara dikkate aldığımızda ABD'de yani ABD yönetimi Trump her ne kadar biraz normal, konvansiyonel bir başkan olmasa bile yani kolay göze alınabilecek bir şey değil. Bunun ciddi siyasi riskleri olabilir. Trump'ın özellikle 1980 yılında Büyükelçilik saldırısının sonrasında çok büyük tepki göstermeyen başkanın nasıl seçim kaybettiğini bildiği için bu şekilde sert bir manevra tutum izlediğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yani bu aslında kısmen yapılan hamlelerin her ne kadar uluslararası boyutu olsa bile belki uluslararası boyuttan çok daha fazla iç kamuoyuyla ilgili boyutu var. Dolayısıyla aslında bakacak olursanız Trump böyle sessiz yapılacak bir takım saldırılara sessiz kalmayacağını göstermesi bakımından iç kamuoyunun gözünde önemli bir puan topladı. Benzer şekilde İran rejimi de bu füze saldırısıyla bence iç kamuoyuna yani bakın bize gerektiğinde Amerika'ya bile kafa tutabiliyoruz gibi bir
mesaj vermiş
manevra yapmış durumda. Dolayısıyla evet. İki taraf da aslında iç kamuoylarını yeterince sevindiren veya en azından tatmin eden adımları atması bakımından önemli. Ama hakikaten bunun tam anlamıyla bir sıcak savaşa çıkmaya yetecek kadar da ciddi bir olay olmadığını düşünüyorum.
O bölgede işte olası bir sıcak çatışmanın yaşanması ki zaten biliyoruz bölge çok uzun yıllardır işte Suriye'yi de o koridora dahil edecek olursak zaten hep bir aralıklı olarak çatışma ortamına müsait ya da yaşandığı alanlar. Bu anlamda işte bir enerji koridorları ya da enerji güvenliği anlamında bir risk teşkil ediyor mu ya da finansal anlamda finansal güvenliğe ya da işte piyasa sert yansımaları olur mu böyle kötümser senaryoları düşünecek olursak ne dersiniz?
Tabii ki olur. Yani kesinlikle olur. Dünya petrol rezervinin veya evet. Dünya petrol üretiminin yaklaşık 1/3 bu bölgede yani evet. Basra Körfezi'nde gerçekleştiriliyor. OPEC ve üyesi olsun üyesi olmasın bu bölgedeki ülkeler dünyanın enerji tedarikinin büyük bir kısmını gerçekleştiriyor. Hani bu açıdan düşündüğünüzde ki dünyada petrol ekonomik bakımından fiyat destekli çok düşük bir maldır. Yani arzında küçük bir azalmanın dahi yüksek fiyat artışlarına sebep olabilen bu karakteristik biliyorum. Dolayısıyla bunları düşündüğünde bununla ilgili risk algısının yükselmesi bile fiyatların artmasına yeterli olur. Ki bu risk algısından şu anki gözlemlediğimiz artış risk algısına. Bu tip bir savaş veya çatışma çıkması bunun materyal hale dönüşmesi anlamına gelir. Ya o zaman zaten petrol fiyatlarını falan fiyatını telaffuz bile edemiyoruz. Evet. Yani inşallah öyle bir şey olmaz.
Ki sizin iyimser senaryoda bile söylediğiniz 80 dolar yani, değil mi?
80 dolara doğru. Yani ben yukarı yönlü trendin devam edeceğini tahmin ediyorum.
Düşünün.
80 dolara doğru.
Yani
çok... 70 doları geçti birkaç kez denedi. Evet. Muhtemelen 70 doların üstüne çıktı. Bu önemli bir direnç noktasıydı. Bundan sonra bu gerginlikler, söylemler devam ettiği sürece fiyatın artış yönünde devam edeceğini tahmin ediyorum.
Evet. Peki bu noktada şu açıdan da bakabiliriz belki. Biraz Rusya üzerinden de değerlendirecek olursak, önemli kaynak yani petrol. Onlar için gelirler anlamında petrol fiyatlarındaki artıştan fayda sağlayacak bir ülke olacak bir taraftan. Bir taraftan da bölgede, yani Suriye sorunu başta olmak üzere, şimdi Libya sorunu da keza içinde, önemli bir figür, önemli bir aktör o bölgede. Buradan mesela Rusya'ya iyi ya da kötü yansımalar neler olabilir, pozitif ya da?
Şimdi bu soruyu şöyle söyleyeyim, yani bir olayı, sonuçları veya nedenleri dikkate alındığında, bir olaya neden olan belki yüzlerce faktör vardır. Bir olay gerçekleştikten sonra da bu olayın neticesinde yüzlerce birinci, ikinci dalga olaylar meydana gelir.
Evet.
Rusya'yı da böyle düşünebilirsiniz. Bu olayın hem gelişmesi bakımından Rusya'yla çok sayıda sebebi olabilir. Şimdi bu olaylar gerçekleştikten sonra yine Rusya'yı pozitif, negatif etkileyen birçok faktör olabilir. Yani bugün çok sıcak bu. Bunları bugünden öngörmenin çok kolay olmadığını.
Mutlaka ki.
Ancak yani Rusya ile Türkiye bazı alanlarda, her ne kadar bazı konularda çıkarları çatışsa bile, iki liderin bunları bir orta yolu bulma konusunda gayret ettiklerini ve bunu bu sorun noktalarından ziyade daha çok çözüme uygun olan konuları ele alarak iki ülke ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla yani umuyoruz ki Rusya ile Türkiye arasındaki bu yani pozitif trendin, ivmelenmenin Libya'da da Suriye'de de daha artarak devam edeceğini umuyoruz. Nitekim Türkiye Rusya'nın enerjiyle ilgili olarak, yani enerjiyi bir Rusya'nın dış politikası olarak kullanma noktasında hakikaten elini güçlendiren birçok projeye altına imza atmış durumda. Dolayısıyla bunları da hesaba alması gerekiyor Rusya'nın.
Evet. Peki nükleer anlaşma ile ilgili de anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeyeceğini de açıkladı İran bu yaşananların ardından. Mesela nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin ne söyleyebilirsiniz son birkaç cümleyle?
Ben 2018 Mayıs ayında nükleer anlaşmanın öldüğünü düşünüyorum zaten. Yani evet. Can çekişiyordu belki, komadaydı. Yani yoğun bakımdaydı. Şu an fişi çekilmiş durumda diyebilirim.
İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Murat Aslan bugün konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yüksek tansiyonu ve bölge ülkelerine ve finans güvenliğine yansımalarını konuştuk. Yeni haftada yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.